Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 İsven 1399 Hicri Kameri, 26 Recep 1442 ve Miladi 10 Mart 2021 Çarşamba. Ayrıca İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisset Bayramı'nı da idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Fahreddin Altan ile Peygamber Efendimizin Bisset üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve İran'da müze seyahati isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 61 kişi yaşamını yitirdi. Kov-İran bereket aşısı çalışmalarında birinci aşama sonuçları açıklandı. Mahmut Vaiz'i nükleer anlaşma ve yaptırımların iptalinin ciddi bir mesele olduğunu belirtti. Siyonist rejim, Hizbullah'ın füzeleri İsrail için bir varlık tehlikesidir açıklamasında bulundu. Peskov, Türkiye'nin Rusya'nın Kırım tutumunun haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz dedi. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 27 Recep Yüce İslam Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliği tayin ediliş günüdür. Mübarek Recep ayının 27'si Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliği tayin ediliş günüdür. Bu büyük bayram münasebetiyle başta zamanın imamı olmak üzere tüm Müslümanlara tebriklerimizi sunuyoruz. Ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu acı durumdan kurtulması için Rabbimize yardımlarını esirgememesini diliyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Bisset Bayramı dolayısıyla yarın bir konuşma yapacak. Konuşma canlı olarak İran radyo ve televizyonlarından da yayınlanacak. Tahran vaktiyle saat 10.30 dakikasında başlayacak olan konuşma canlı olarak İran radyo ve televizyonlarından da yayınlanacak. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisset Bayramı'nda 40 yaşındayken Allah-u Teala tarafından peygamberliğe seçildi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonda yayımlanan açıklamasında COVID-19 Salgın ile ilgili son bilgileri paylaşarak son 24 saat zarfında İran'da koronavirüsten 61 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sima Sadatlari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saat 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.928'e, vaka sayısının da 1.715.162'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.823'ünün durumunun ağır olduğunu belirten Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.464.268'e ulaştığı bilgisini verdi. Öte yandan COV İran Bereket aşısının insan üzerindeki testlerini denetleyen ekibin başkanı Hamid Hüseyin'i COV İran aşısının çalışmalarında birinci aşama sonuçlarını açıkladı. Hüseyin'i İran yapımı COV İran korona aşısının çalışmalarında birinci aşama sonuçlarına işaretle, birinci klinik aşamasında elde edilen bağışıklık sonuçlarının kabul edildiğini ve bir nevi Sağlık Bakanlığı tarafından COV İran aşısının bağışıklığının onaylandığını, ikinci aşamaya geçme kararı aldıklarını ve bu aşamada 5 mikrogram doz kullanılacağını kaydetti. COV İran korona aşısının insan üzerindeki testlerini denetleyen ekip başkanı sözlerinin devamında klinik çalışmalarının ikinci aşamasında tüm sorunları yanıtlayacaklarını ve aşılanmanın hangi doz ve hangi aralıkla yapılacağının belirleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Biden yönetimine seslenerek Beyaz Saray'a defalarca hazır olduğumuzu ve yasalara geri dönmelerinin gerektiğini ifade ettik. Utanmadan bunu yerine getirin ve yarına ertelemeyin dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa ilişkin, "Birleşip el ele verirsek zafere ulaşabiliriz. Zafer uzakta değil, çok yakındır. Vatanı çökertme ve İran ulusunu dize getirme planı çizenler açıkça kendilerinin yenildiğini itiraf ettiler," dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti. Son 3 yılda bir süper güce karşı dimdik durduk ve bugünlerde Amerika'nın yeni yöneticileri son 4 yılda izlenen yolun yanlış olduğunu söylüyor. İran ulusu en çok başarıya ulaşmıştır. Aydınlık günler yakındır. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın uyguladığı yaptırımların kırılması gerektiğini vurgulayarak, "Yaptırımlar sivillere yönelik yapılan zulümdür ve kaldırılması gerekiyor. Siyonistler ile bölgedeki gericilerin isteği olan yaptırımların uygulanmasına izin vermemeliyiz," ifadesini kullandı. Biden yönetimine seslenen Ruhani, "Beyaz Saray'a defalarca hazır olduğumuzu ve yasalara geri dönmelerinin gerektiğini ifade ettik. Utanmadan bunu yerine getirin ve yarına ertelemeyin. Nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinize geri döndüğünüzde biz de hemen geri döneriz. 7 ülkenin tamamının önceki taahhütlerine dönmesi için tüm koşullar hazır, fakat Amerika'nın geri çekildiği anlaşmayı düzeltmede öncülük yapması lazım," diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi bugün Bakanlar Kurulu toplantısının kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer anlaşma meselesi ve İran'a yönelik yaptırımların iptalinin ciddi konu olduğunu ifade etti. Vaizi muhabirimizin Rusya Dışişleri Bakanı'ndan İran ve Amerika tarafından eş zamanlı ve senkronize adımların atılmasına ilişkin önerisi hakkında ise sorusunu verdiği yanıtta yaptırımların İptalinin hem İran'da hem de 5+1 grubu dahil muhtelif ülkelerde takip edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ofisi başkanı önerilerinin yolu açmak için olduğunu ve herhangi bir önerinin de kesinleşmesi halinde bu bağlamda bilgilendirme yapılacağını duyurdu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Amerikan merkezli PBS kanalına verdiği demeçte İslam devrimi liderinin atom bombasının haram olduğuna dair fetvası İran'ın son sözüdür dedi. İranlı yetkililerin her zaman İran'ın nükleer programının barışçıl duası ve atom bombasının haram olduğundan bahsettiği sorusuna yanıt veren Salihi, son söz İslam devrimi lideri tarafından söylenmiştir. Sadece dini değil aynı zamanda tartışmasız bir fetva yayınlamıştır. Bu konuşmada tartışmaya hiç yer yok yanıtını verdi. Herkesin zihniyeti ve istekleri hakkında konuşabildiğini ancak pratikte fetvanın söylediğini yapmak zorunda olduklarını dile getiren Salihi, İran yönetiminde atom bombası sahibi olmayı uygun görenlerin olup olmadığı yönündeki soruya bilmiyorum belki vardır diye belirtti. Bir atom bombasının nasıl yasak olduğu ancak yüksek menzilli bir füzenin yasak olmadığı sorulduğunda Salihi, hedeflemek istediğiniz belirli amaçlar için yüksek menzilli bir balistik füze kullanılabilir. Ancak Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombası sonucu 200 bin kişi anında yok edildi diye açıkladı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine ve İran'ın bu mekanizmadaki varlığına atıfta bulunan Salihi, konuyu neden karmaşıklaştırmak istiyoruz? Bu anlaşmadan çekilen önce geri dönmeli. Nükleer mesele yapay bir sorundur. Bu siyasi hale gelen teknik bir sorundu. Bu nedenle sorunu çözmek için politik araçlar kullanmalıyız ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetiminin sınırlamaları hakkında da açıklamada bulunan Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki denetimini sınırlamadık. Ek protokol kapsamındaki gönüllü taahhütlerimizin yalnızca bir kısmını terk ettik. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu güvenlik kameraları hala mevcut ve istediklerini kaydediyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 3 aya kadar bunların bilgilerine erişemeyecek. Nükleer anlaşma geri gelirse bu bilgiler onlara iletilecektir diye konuştu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer anlaşma üyesi 3 Avrupalı ülkenin anlaşmanın korunması için çalıştıklarını ileri sürdü. Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın korunması için ellerinden geleni yapmakta olduğunu ileri sürdü. Nükleer anlaşmanın Avrupalı üyeleri anlaşmanın korunması için geçen senelerde pratik olarak hiçbir şey yapmazken sürekli biçimde anlaşmanın korunmasına çalıştıklarından söz etmişlerdir. İran İslam Cumhuriyeti askıya aldığı nükleer yükümlülüklerine Amerika'nın yaptırımlarına son verip anlaşmaya dönmesi halinde yeniden döneceğini duyurmuştur. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump tek taraflı ve yasa dışı olarak ülkesini nükleer anlaşmadan çekip Tahran'a nükleer yaptırımları geri getirmiştir.
İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı Hamid Zadbum, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Furkat Seddikov ile görüştü. İranlı yetkili Tahran ile Taşkent'in kısa sürede ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılabilecek kapasite sahip olduğunu vurguladı. Zadbum, Seddikov ile yaptığı görüşmede İran, Özbekistan 14. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ilkbaharda ikili ekonomik münasebetlerin geliştirmesi doğrultusunda düzenleneceğini belirtti. Lojistik, enerji ve sanayi alanlarında Özbekistan serbest bölgeleri ile İran Çabahar serbest bölgesi arasında işbirliğine işaretle Özbekistan pazarına ulaşmak için alternatif koridorların güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı da bu oturumda ortak yatırımın güçlendirilmesinin altını çizerek İranlıların yatırımıyla yaklaşık 290 firmanın Özbekistan'da faaliyet yaptığını kaydetti.
Özbekistan Dışişleri Bakanı İran'ı Temmuz'un ortalarına doğru Taşkent'te düzenlenecek olan Güney ve Orta Asya Konferansı'na katılmayı davet etti. Özbekistan Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada Taşkent'te düzenlenecek Güney ve Orta Asya karşılıklı bölgesel ilişki, meseleler ve fırsatlar başlıklı konferansa İran İslam Cumhuriyeti'nin davet edildiğini belirtti. İran ve Özbekistan Dışişleri Bakanları arasında 6. Siyasi İstişare Toplantısı'nın İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı ve Furkat Seddikov'un katılımı ile düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu görüşmede iki ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik alanlarda işbirliği ve yapılacak görüşme ve oturumları ajandasının ele alındığını vurgulandı.
Türkiye'deki Muhammed Mustafa İlim Kültür ve Yardımlaşma Dernek Merkezi'nin ev sahipliğinde bugün Amerikan İnsan Hakları temalı panel programı düzenlenecek. Türkiye'deki Muhammed Mustafa İlim Kültür ve Yardımlaşma Dernek Merkezi'nin ev sahipliğinde bugün Amerikan İnsan Hakları temalı program düzenlenecek. Türkiye saatiyle 16'da İstanbul'da yapılacak programa Ehlibeyt alimi Hamza Aydın, Muhammed Mustafa Dernek Başkanı Volkan Adıgüzel, Ehlader Başkanı Kadir Akaras, İnsan Hakları Kurulu Başkanı Emin Ensari, Kur'an İlimleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Hüccetül İslam Şeyh Mikail Gürel, araştırmacı yazar İsmail Bendilerya, araştırmacı Hazım Koral ve İmam Cafer-i Sadık Üniversitesi hocası Hüseyin Muhammedi Siret konuşmacı olarak katılacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak-Kürt bölgesel yönetimi tarafından bastırılması planlanan PUL'a ilişkin Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği makamlarından bu vahim hatanın da derhal düzenlenmesine yönelik gerekli açıklamanın da bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı Papa Francis'in Irak ziyareti nedeniyle söz konusu parti tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına da tepki göstermiştir. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi. Papa Francis'in Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak-Kürt bölgesel yönetimi tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmüştür. Bazı haddini bilmez Irak-Kürt bölgesel yönetim yöneticileri bu ziyareti Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini de açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerinin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyisi Irak-Kürt bölgesel yönetim makamları tarafından hatırlanacaktır. Irak-Kürt bölgesel yönetim makamlarında bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın da bir an evvel ve net bir şekilde yapılmasını da bekliyoruz.
İşgal güçlerinin Şubat ayındaki ihlalleri açıklandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Hamas'ın Batı Şeria Basın Bürosu tarafından yayınlanan periyodik rapora göre Şubat ayı boyunca işgal güçleri tarafından Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen hak ihlali toplam 2041'i buldu. Raporda Şubat ayı içerisinde Halid Nevvel, Azzam Amir, Bilal Bevatine ve Rahmet Ebu Ahur adındaki 4 Filistinlinin İsrail kurşunlarıyla vurularak şehit oldukları belirtildi. İsrail işgal güçleri ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sayısının 145'e ulaştığı, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 86 sivilin de yaralandığı belirtildi. İşgal güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırı sayısı 353'e ulaşırken tutukladıkları Filistinli sayısı 445'e çıktı. Yahudi yerleşim alanlarını genişletme amacıyla arazi gaspı, çoraklaştırma ve yol açma işlemi sayısı 13'ü, yerleşimcilerin gerçekleştirdikleri saldırı sayısı ise 93'ü buldu. İşgal güçleri ve yerleşimciler Şubat ayı içinde Filistinlilerin ev, iş yeri, dükkan, tesis gibi özel mülklerine yönelik 214 ihlal gerçekleştirirken 68 evi de yıktı. Ayrıca Filistinlilere ait mülklere dönük 15 gasp işlemi gerçekleştirildi. Gasp edilenler arasında mal varlıkları, çadır, inşaat malzemeleri ve araçlar yer alıyor. Rapora göre Şubat ayında 17 Filistinli ikamet ettiği yerden ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılırken 1309 radikal yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ayrıca çadır, inşaat ve araba malzemelerine yönelik 15 gasp gerçekleştirildi. Söz konusu raporda sırasıyla 316 ihlale maruz kalan Kudüs, 257 ihlale maruz kalan Cenin ve 236 ihlale maruz kalan Ramallah'ın İsrail ihlallerine karşı en savunmasız bölgeler olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail işgal güçleri şafak vaktinde işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde geniş çaplı baskın ve tutuklamalar gerçekleştirdi. El haliyle baskın düzenleyen işgal güçleri evlerde yaptığı aramaların ardından 4 Filistinliyi tutukladı. İşgal güçleri Cenin'in farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli genci tutukladı. Gençlerden ikisi ekmek teknelerinde çalıştıkları esnada işgal polisi tarafından gayrimeşru şekilde tutuklandı. Evrensel kanunlara aykırı olarak baskın ve tutuklamalarla Filistin topraklarını terör estiren işgal güçleri Ramallah'ta 3, Kudüs'te 3 Filistinliyi tutuklarken bazı evlerde aramalar yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gece gündüz evlere baskın düzenleyen İsrail işgal güçleri masum insanlara zulmediyor, terör estirip çevreye zarar veriyor ve çeşitli bahanelerle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinleri tutukluyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist rejim resmen Hizbullah hareketinin füzelerinden bu rejim için varlık tehlikesi sayıldığını duyurdu. Siyonist rejim Savaş Bakanı Benny Gantz bugün işgal parlamentosunda yaptığı konuşmada Hizbullah'ın gücü kabiliyetini güçlendirmeye çalıştığını işaretti. Tel Aviv'in İsrailler için varlık tehlikesi sayılan Hizbullah'ın füze gücünün geliştirmesine izin vermeyeceğini ileri sürdü. Bundan önce de Siyonist rejimin ordu yetkilileri Hizbullah'ın füze kabiliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak Hizbullah'ın füze gücünden endişe ettiklerini tekrar etmişlerdir. Nitekim Siyonist rejimin deniz üssü komutanlarından Gil Agniki, Hizbullah'ın denizde Siyonist rejimin doğal gaz platformlarını hedef alma kabiliyetine sahip olduğunu söylemişti.
İşgal güçleri bu sabah Şeyh Ekrem Sabri'yi Doğu Kudüs'ün Es-Suvane mahallesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şeyh Ekrem Sabri'nin tutuklanması İsra ve Miraç münasebetiyle Mescid-i Aksa'da düzenlenecek etkinliklerden 24 saat önce gerçekleşti. Şeyh Sabri dün Filistinlere İsra ve Miraç kandili münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya gitme çağrısı yapmıştı. Öte yandan son zamanlarda aşırılık yanlısı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarının arttığı görülüyor.
İstanbul Belediye Başkanı yaptığı açıklamada HDP ile İYİ Partilerin bir araya gelmelerinden hiçbir de hoş bir gelişme olmayacağını söyledi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ismini yan yana getirmesi İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir parti yöneticisi, PKK ile birlikte yol yürüdüğü aşikar olan bir parti lideri ile Türkiye'nin her anlamda güçlenmesi için siyasi mücadele vermiş olan genel başkanımızı yan yana getirmek bilinçli bir politikadır. Yine İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un sosyal medyada İmamoğlu'nun ağzından "Barıştıracağım bu milleti görecekler" sözlerinin yer aldığı videonun paylaşılması da açıktan bir mesajdır. İttifakta çatlak yaratacak kadar ayaklanmaya neden olan tartışmalı paylaşımın ardından ipleri koparalım mesajları alıyoruz. Ekrem Bey bu açıklamasını düzeltmeli dedi. Öte yandan İstanbul'da 39 ilçe başkanının acil olarak Buğra Kavuncu'dan toplantı talep ettiği ve İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine görüşme yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine henüz 2 yıl varken siyaset şimdiden seçimlere odaklandı. Gerek Muharrem İnce'nin başlattığı hareket sonrası CHP'deki istifalar, gerekse İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın partiyi zehir zemberek ifadelerle suçlaması ve istifası Millet İttifakı bileşenlerini yeni strateji belirlemeye zorluyor. Bu nedenle Millet İttifakı'nın 2023'e giden süreçte genişleyerek yoluna devam edeceğine dikkat çekiliyor. Bunun için de ittifak bileşeni İYİ Parti ve CHP'nin DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, Türkiye Değişim Partisi gibi partilerle de görüşmeler yürüterek 2023'te muhalefet blokunun genişletilmesi yönünde adım atılacağı ileri sürülüyor. Siyaset kulislerinde bu durum iktidarın hamlelerine karşı muhalefet bloku da safları sıkıştırmak istiyor sözleriyle değerlendiriliyor. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin bir yandan muhalefeti güçlendirmek isterken diğer yandan diğer partileri Millet İttifakı çatısı altında birleştirme noktasında bazı çekinceleri de bulunuyor. Milletvekilliği dokunulmazlıkları konusunda İYİ Partililerin çoğunluğunun dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda AKP ve MHP ile aynı görüşte olması ve DEVA ile Gelecek Partisi'nin HDP'ye karşı keskin bir çizgisinin bulunmamasının ittifakın kurulmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor. kulislerde iktidarın bunu kullanarak daha fazla HDP'nin üzerine gideceği konuşulurken, Millet İttifakı'nın da iktidarın hamlelerine karşı yeni stratejiler geliştirebileceği belirtiliyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Ankara Enerji Kaynakları Arama Çıkarma ve Transferi alanında faaliyet yapan Türk firmalarının Hazar Denizi'ndeki Dostluk Petrol Yatağı'nda işbirliğine hazır olduğunu duyurdu.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili tutumunun haklarının Türkiye tarafından er ya da geç anlaşılacağından emin olduklarını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Oni Gasparyan'ın görevden alındığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Lübnan'da protesto eylemlerine yeniden patlak vermesi etrafında. Lübnan son günlerde yeniden protesto eylemlerine sahne olmakta. Geçtiğimiz hafta Lübnan'da Pazartesi Öfkesi adı altında protesto eyleminin düzenlenmesinin ardından ülkede başlayan eylemler devam ediyor. Lübnan'da yeni protesto eylemleri, Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle başladığı bildiriliyor. 10 bin Lübnan lirası 1 dolardan işlem görüyor. Böylece Lübnan'ın milli para birimi dolar karşısında değerinin %85'ini kaybetmiştir. Doların değerinin artmasıyla Lübnan'da bazı ürünlerin fiyatı da artmış ve bu durum halkın rahatsızlığına yol açmıştır. Lübnan'da bir başka konu, Lübnan'daki halk gösterilerinin bazı siyasi gruplar ve hareketler tarafından istismar edilmesidir. Batı yanlısı bazı gruplarda tekrardan ibaret olan senaryo ile gösterilerin Lübnan karşıtı bir eylemmiş gibi göstermeye çalışıyor. Oysa Hizbullah resmen yaptığı açıklamada ülkede barışçıl gösterilerin düzenlenmesinin halkın hakkı olduğunu belirterek hükümetin halkın taleplerini dinlemesi gerektiğinin altını çizdi. Lübnan'da şimdiki aşamada düzenlenen gösterilerin nedeni halkın yaşam ve geçim sorunları olsa da ancak ekonomik sorunların esas nedeninin ülkedeki siyasi meseleler olduğu biliniyor.
Evet, aslında Lübnan'dan öteden beri devam eden protesto gösterileri ve kargaşalar da ülkenin istikrarsız ve güvensiz olmasına da neden olmuştur. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bilindiği gibi Lübnan Ağustos 2020 yılından beri geçici başbakan Hasan Diab yönetimi tarafından yönetilmekte. Saad Hariri Ekim 2020'de hükümeti kurmakla görevlendirilmiş olsa da henüz hükümeti kurabilmiş değil. Bu doğrultuda Hasan Diab geçtiğimiz hafta Hariri'yi eleştirerek Lübnan'ın patlama noktasına geldiğini söyledi. El Neşre haber sitesi de Lübnan'daki son gösteriler hakkında yayınladığı analizde Lübnan'da protesto eylemlerinin asıl mesajının ülkenin siyasi yöneticiliğini sürdürmekte başarısız kalmasının olduğunu, bunun Ekim 2019 tarihinde Saad Hariri'nin istifasına sonra devam ettiğini, siyasi yöneticilikteki başarısızlık ve beceriksizliğini Lübnan'daki ekonomik sorunların derinleşmesinde önemli etken haline geldiğini vurguladı.
Evet, hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, siyasi tahammül ve kurallar dışında teknokrat bir kabinenin kurulması gerektiğini vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise Hariri'nin teknokrat hükümeti kurma bahanesiyle Lübnan'da siyasi tekercilik oluşturmaya çalıştığını bildiriyor. Lübnan'daki siyasi grup, şahsiyet ve hareketlerin de davranışsal modeli bu ülkede siyasi girişimlerde ulusal kimliğin göz ardı edildiğini de gösteriyor. Partizan, menfaat ve çıkarlara vurgu, direniş karşıtı dış oyuncu ve aktörler tarafından da destekleniyor. Bu bağlamda Lübnan Maroni Psikoposu Beşare Peters de Rai, ülkedeki protesto eylemlerine de gösterdiği tepkisinde Lübnan'ın sistem kriziyle karşı karşıya olmadığını işaretle, ülkedeki krizlerin sistem ve anayasaya da uymamaktan kaynaklandığını belirtiyor. Gelinen aşamada ise yeni kabinenin kurulması için şahsiyet ve gruplar arasındaki mutabakattan da ümitleri zayıflayan Ludan halkı yeniden sokaklara inip bir yandan kötü ekonomik koşulları, diğer yandan da şimdiki siyasi tıkanıklığı da protesto ediyorlar. Lübnan'da protesto eylemlerinin sürmesi ve büyümesi de ülkede iş anlaşmazlıklarının da tırmanmasına yol açabilir. Bu durumda ilerici Sosyalist Partisi, Hizbullah ve Emel Hareketi halkın taleplerini destekleyip şiddet ve yolları kapatma eylemlerini de kınarken bazı tarafların halkın taleplerini kötüye kullanmaları konusunda uyarıda bulunup itirazların yayılmasının birçok iş anlaşmazlığa yol açabileceğini de tekrar ettiler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz İsviçre'de burka yasa ve yeni bir İslam düşmanlığı örneği başlığını taşıyor. Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerde son senelerde İslam karşıtlığı hızlı biçimde artarken bu bağlamda bu ülkelerde İslam düşmanlığı sayılan türlü eylem ve girişimler yapılmıştır. En son olarak İsviçre'de İslami hareketlerin tepkisine de yol açan burka yasa referandumu düzenlendi. İsviçre'deki İslam hareketleri ve merkezleri Müslümanlar için kara gün ilan edilerek burka yasağını kadınlara karşı bir nevi ayrımcılık olarak nitelediler. İsviçre'de birçok Müslüman kadın burka yasağı getiren referandumu kınarken burka takmanın dış dünyaya göstermek için sembolik bir girişim değil, kişisel bir karar olduğunu deklare ettiler. Müslüman aktivistlerden Enis Şey bu bağlamda yaptığı açıklamada bu kanunun metninin hem yarasız ve hem de ırkçı ve ayrımcı olduğunu belirtti. İsviçre'de burka yasağı getiren referandumu 7 Mart gününde düzenlendi. Açıklanan referandum sonuçlara seçmenlerin %52'si yasağa evet derken %45'i karşı çıktılar. Bu yasak uyarınca bundan böyle İsviçre'de kamu alanlarında hiçbir kadın kendi yüzünü kapatmayacak. Burka yasağı referandumu ilk kez İsviçre Savcı Halk Popülist Partisi tarafından gündeme getirilmiştir. Bilindiği üzere aynı parti 10 sene önce de İsviçre'de camiler için minare yapılmasının yasaklanmasından sorumluydu. Partinin önerisinde açık ve şeffaf şekilde burka ifadesine yer verilmemiş. Ancak bu tekliften Müslüman kadınların hedefe oturtulduğu besbelliydi. Söz konusu referandum posterlerine bakıldığında hedefe Müslüman kadınların olduğu net bir şekilde anlaşılıyordu. Bu posterlerde radikal İslam'ı durdurun ve radikalizmi engel olun sloganları ve burkalı kadınların resimlerine yer verilirken karşı tarafta da muhalifler yararsız boş İslamofobik yasaya hayır yazan posterleri şehirlerdeki belli mekanlara astılar. İsviçre yönetimi temel özgürlükler ve insan haklarının ihlali için bu yasaya karşı olup bu yasan turizme zarar vereceğini de söylese de pratikte kendi çıkar ve menfaatlerini de tercih ediyor.
Evet, burada şöyle bir durum var. İsviçre'de aslında burka yasağı Avrupa'da İslam karşıtları tarafından İslam tezahürleriyle mücadele girişimleri ve bu kıtada yaşayan Müslümanlara karşı baskıyı tırmandırmak doğrultusunda atılan bir başka adım da sayılıyor. Bu konuda siyaset meseleleri uzmanlarından Nusratullah Tacik de değerlendirmesinde bundan önce Batı'da Müslümanlara güvenlik içinde kendilerini hissederken artık Müslümanların böyle bir hissiyatı olmadığını ve İslamofobi baskısı altında olduklarını kaydetti. Bundan önce de Avustralya, Hollanda, Belçika, Almanya, Bulgaristan ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde burka yasağı getirilmişti. İslam düşmanlığı eylemlerinin doruk noktada olduğu Fransa, Avrupa'da burka yasağı getiren ilk ülke oldu. Bu karar uyarınca 2011 yılından itibaren kamu alanlarında yüzün kapatılması yasaklandı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 yılında bu yasayı örtünme özgürlüğüne aykırı olduğu için reddetti. Geçtiğimiz senelerde Fransa'da yüzlerce Müslüman kadın bu yasanın ihlali yüzünden gözaltına alınıp cezalandırılmıştır. Aslında batılı ülkelerde Müslümanlar çeşitli İslamofobi, şiddet ve taciz eylemlerine sürekli maruz kalmaktalar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah tarafından peygamberlik göreviyle vazifelendirilmeden önce her yıl bir ayını Hira mağarasında ibadet ile geçirirdi. Bir ayın sonunda Mescid-i Haram'a gidip Allah'ın evini tavaf eder, evine dönerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşantısının en hassas dönemi 40 yaşına girdiği ve Recep ayının 27. günü peygamberliğe seçildiği gündür. O zamandan itibaren 3 yıl boyunca halkı gizlice İslam'a davet etti ve Hazreti Resulullah'a ilk iman eden kimse Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam olmuştur. Ondan sonra da Hazreti Hatice iman etmiştir. Bisat'ın 3. yılında Resulullah Allah tarafından halkı açıkça İslam'a davet etmekle görevlendirildi. Şimdi biz de bu mübarek münasebetle ilgili Hazreti Muhammed'in Bisat'ı konusuyla ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan ile irtibata geçtik ve uzmanımızın bu konudaki görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihin esta'in ve huve hayru nasirin ve mu'in. Peygamber-i Ekrem'in kutlu bir isatını bütün Müslümanlara, başta İmam-ı Zaman Ağa Aleyhisselam'a tebriklerimi arz ederim. İnşallah bu bayram bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Adem'in yeryüzüne indiğinden 6203 yıl geçtikten sonra 40 yaşındayken Recep'in 27. günü yani miladi 610'da peygamberliğe seçildi. İmam Hasan Askeri'den nakledilen rivayete göre Hazreti Peygamber'in ömründen 40 yıl geçtiğinde Allah Teala onun kalbini herkesin kalbinden daha yumuşak, daha huşulu, daha itaatli ve daha büyük gördü. Bundan dolayı onun gözlerine diğer bir nur verdi. Yeryüzünün kaplarının açılmasını emretti. Melekler fevç fevç yeryüzüne geldiler. Hazreti Peygamber onlara bakıyor ve onları görüyordu. Allah Teala kendi rahmetini arşından Hazreti Peygamber'in başına kadar yaydı. Cebrail aşağı inerek yerle göklerin arasını kapladı. Hazreti Peygamber'in mübarek omzundan tutarak şöyle dedi. Ya Muhammed oku. Peygamber ne okuyayım dedi. Cebrail şöyle dedi. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Ondan sonra Cebrail ilahi vahiyleri Hazreti Peygamber'e ulaştırıyordu. Melekler gökyüzüne yükseldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Mekke ile 3 mil mesafesi olan Hira dağından aşağı indi. Yücelik nurları onu sarmıştı. Kimsenin ona bakmaya gücü yoktu. Her ağaç, ot ve taşın yanından geçtiğinde ona secde ediyor ve fasih bir dille şöyle diyorlardı. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi. Selam olsun sana ey Allah'ın elçisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Hadice-i Kubra'nın evine girdiğinde ev yüzünün nurundan aydınlandı. Hatice, ya Muhammed, sende gördüğüm bu nur nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh cevabında şöyle buyurdular. Bu peygamberlik nurudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyle. Hatice, ben senin peygamberliğini yıllardır biliyorum dedi. Hatice hemen Allah'ın birliğine ve peygamberin Allah'ın elçisi olduğuna ikrar ederek ona iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hatice'ye şöyle buyurdular. Ben kendimde bir soğukluk hissediyorum. Üzerimi örtüşüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh yatar yatmaz Müddessir suresinin şu ayetleri ona nazil oldu. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Ey bürünüp sarılan Resulüm, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Bu emir üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh kalktı. Ellerini kulağına koyarak iki defa Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Resulullah'ın sesi her yaratığa yetişti ve herkes onunla muvaffakat etti. Bi'setin 3. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh ve enzir aşiretikel akrabin, yani en yakın akrabanı uyar ayetinin nazil olmasıyla halkı açıkça İslam'a davet etmeye emrolundu. Bu emir gereği önce kendi yakınlarını misafirliğe davet ederek onlara şöyle buyurdu. Allah-u Teala beni sizi ona davet etmeye emretmiştir. İçinizden kim beni tasdik edip bu işte bana yardımcı olursa sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifem olacaktır. Haberinin yazdığına göre Ebu Talib oğlu Ali aleyhisselam Hazreti Peygamber'e yardımcı olacağını ilan ederek ilan eden tek şahıs idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh de oradakilere şöyle buyurdu. Bilin ki bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Onun sözlerini dinleyin ve emirlerine itaat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem akrabalarını İslam'a davet ettikten sonra halktan da putlarını bırakıp sadece Allah'a ibadet etmelerini istedi. Bu söz onlara çok ağır geldi. Az bir grup hariç hepsi Hazreti Peygamber'e düşman kesilmeye başladı. O kritik anda Mekke'nin büyüğü ve peygamberin amcası olan Ebu Talib, kardeşi oğlunun yardımına koştu. Onu yalnız bırakmayacağına dair yemin etti. Gerçekten öyle de yaptı. Ebu Talib hayatta olduğu sürece Kureyş Hazreti Peygamber'i fazla incitemiyordu. Kureyş büyükleri Ebu Talib'in koruması altındaki Hazreti Peygamber'in tam baskı altına alamadıklarını görünce yeni Müslüman olanları eziyet ve işkence etmeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi Müslümanların Kureyş'in zulüm ve eziyetinden kurtulmaları için onları Habeşesine hicret etmeleri için izin verdi. Hicretin 6. yılında Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'i öldürme kararı aldılar. Bu yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi kendilerine teslim etmedikçe Beni Haşim'le muamele yapmayacaklarına ve onlardan evlenmeyeceklerine dair kendi aralarında bir antlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı bir deri sayfasına yazarak Kabe'nin duvarına astılar. Beni Haşim de canlarını korumak için peygamber ile Şibe Ebi Talib deresine sığındılar. 3 yıl boyunca orada kaldılar. 3 yıl sonra Allah-u Teala peygamberine anlaşmayı Allah razısı hariç karıncaların yediğini haber verdi. Ebu Talib bu haberi Kureyşlilere iletti ve onlara eğer Muhammed'in söyledikleri doğru çıkarsa ne yaparsınız diye sordu. Onlar da artık el çekeriz dediler. Kureyşler Kabe'ye gidip oraya astıkları antlaşmanın Allah lafzı hariç karıncalar tarafından yenildiğini görünce kendi antlaşmalarından vazgeçtiler. Bi'setin 10. yılında vuku bulan bu olay neticesinde Mekke halkından birçok kimseler İslamiyet'i kabul ettiler. Böylece Beni Haşim, Şibe Ebu Talib'den dışarı çıkabildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Bi'setin 10. yılında iki büyük bir yardımcısı olan Hazreti Ebu Talib ve Hazreti Hatice'yi kaybetti. Bu iki büyük şahsiyetin ölümü Hazret'e çok ağır geldi. Bundan dolayı o yılın ismini Hüzün Yılı koydu. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Ebu Talib ve Hatice'yi kaybettiğinde artık Mekke'de kalması güçleşmişti. Allah-u Teala bundan dolayı Hazreti Peygamber'in Mekke'de yardımcısı olmadığından orayı terk edip Medine'ye doğru hareket etmesini emretti. Ebu Talip merhum olduktan sonra Kureyş'in Hazreti Peygamber'e eziyeti gittikçe fazlalaştı. Hazrete defalarca ihanet edip onun canına kıymak istediler. Mekke müşrikleri İsa'nın 13. yılı Dar-ı Nedve denilen bir yerde toplanıp Hazreti Peygamber'i öldürme kararı aldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ilahi vahiy ile bu komplodan haberdar oldu ve gizleyip Mekke'den ayrılarak Medine'ye doğru yola çıktı. Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam da Hazreti Peygamber'in canını korumak için onun yatağında yattı. Bu konuda daha fazla bilgiler olduğu için fazla vaktinizi almıyorum. İnşallah Allah-u Teala hepinizi kendi yolunda muvaffak etsin, mükafatlar versin.
Değerli dinleyicilerimiz, bu röportajımızda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisati konusuyla ilgili din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İslami İran hükümet sözcüsü Rebi'nin Bercam nükleer anlaşmasının uluslararası bir anlaşma olduğunu ve Amerika'nın anlaşmaya uymak zorunda olduğunu vurgulaması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali El-Husi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a hitaben, ülkemizde savaşın devam etmesi krallığınızın ve hükümdarlığınızın sonu demektir dedi. Sabah Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali El-Husi, Yemen'de gerçek barışın, ülke üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve askeri saldırıların sona ermesiyle sağlanacağını duyurdu. Muhammed Ali El-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları karşısında çeşitli cephelerde zafere ulaşmak için Yemen milletini hesaba katıyoruz. Yemen halkı zafer ve özgürlüğün peşinde dedi. Ali Suud, Ali Zayid ve Amerikalılara seslenen El-Husi, sizler bizim direnişimizi yok edemezsiniz. Biz kaderimizi belirleyen taleplerimizden asla vazgeçmeyiz. Eninde sonunda ülkemizde tam bir bağımsızlık sağlayacağız ifadesini kullandı. El-Husi, Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed Bin Salman'a seslenerek, ülkemizde savaşın devam etmesi krallığınızın ve hükümdarlığınızın sonu demektir. Yemen halkı yaklaşık 7 yıldır Suudi koalisyonun saldırganlığıyla karşı karşıyadır. Ancak tüm bunlara rağmen direnişini sürdürüyor diye kaydetti. Bilindiği gibi Suudi Arabistan, Amerika ve bazı Arap rejimlerinin desteğiyle Mart 2015'ten itibaren Yemen'e saldırı düzenlerken bu ülkeyi havadan, karadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor.
Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Amerika ve Avrupa Troikası'nın Bercam nükleer anlaşması ile ilgili ahde vefasızlıklarına değinerek sadece İran'ın bu anlaşmaya sadık kaldığını söylemesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İran'da koronavirüs aşısıyla ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunlar okuyoruz.
İmamın fermanını icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir, vatandaşların 2-3 aya kadar koronavirüsü aşısı kaygısı diye bir kaygıları olmayacağını vurguladı. İranlı uzmanların geliştirdiği ilk koronavirüs aşısı hakkında açıklama yapan İmamın Fermanını İcra Merkezi Başkanı Muhammed Muhbir şöyle dedi. İran milletine söz veriyorum, 2 aya kadar ülkede koronavirüs aşısı kaygısı diye bir kaygı olmayacak. Muhbir şöyle devam etti. Kov İran Bereket adlı İran'ın ilk koronavirüs aşısının klinik test aşamasında başarısı beklentimizin çok çok ötesinde oldu ve aşı %100 başarı kaydetti. Aşının %100 güvenli olduğunu kaydeden muhbir, aşının en geç 2-3 aya kadar seri imalatı tamamlanarak tüm vatandaşlara sunulacağını vurguladı.
Hemşire gazetesinde Amerika'nın IŞİD teröristlerini Suriye'den Irak'a intikal ettirdiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda Fetih İttifakı üyesi Muhammed Kerim, Amerika'nın IŞİD teröristlerini sığınmacı kılığında Suriye'deki El-Hol kampından Irak'a intikal ettirdiğini belirtti. El Malume haber sitesine konuşan Kerim, Suriye'den Irak'a teröristlerin mülteci kılığında sokulması için bazı çabalar yürütüldüğünü, oysa bunlar mülteci olmadığını ve aslında kampta yaşayan IŞİD teröristleri olduğunu kaydetti. Kerim, El-Hol kampında IŞİD teröristleri Amerika'nın korunması altında bulunduğunu, Amerika'nın bu teröristleri kullanarak dünyayı tehdit etmek istediğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Avrupalı milletvekillerinin Demirtaş'ın serbest bırakılması için harekete geçmesi,
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın terörle mücadele raporu,
Türkiye ana muhalefet liderinden erken seçim açıklaması,
Türkiye-İran-Pakistan ekotürelinin faaliyete başlaması,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekilleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için derhal tahliye edilmeli kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Parlamentosu'na önerge verdi. Parlamentoya önergeyi veren Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Evin İncir, yaptığı açıklamada Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı göstermesini bekledik. Ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti. Bu nedenle Ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu'nun karar alması için önerge verdim, dedi.
İncir önergeye parlamentodaki 705 parlamenterden 590'ının evet dediğini aktardı. İncir, Demirtaş'ın serbest bırakılması kampanyasının bir parçası olarak Avrupa Konseyi'ne üye parlamenterlerinde kampanya başlattıklarını belirtti ve kampanyaya Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin milletvekilleri katıldı. İmzaları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne yolladık, konu gelecek hafta 10 Mart'ta ele alınıp görüşülecek diye konuştu. Konu hakkında siyasi analist uzman Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'de demokratik bir değişim dönüşüm olmadıkça, çünkü mevcut dünya bunu zorunlu kılıyor. Yani bu isteğe bağlı veya keyfe bağlı olan bir şey değil. İnsan haklarına saygı artık dünya genelinde bir talep haline gelmiş ve mutlaka uygulanması gereken bir durumdur. Türkiye'de baktığımızda bu alanlarda özellikle muhalefeti kabul etmeyen, muhalefeti ezen, insan haklarına fazla saygısı olmayan bir uygulama bütünlüğünü görüyoruz. Hele hele de Sayın Selahattin Demirtaş, Demirtaş'ın içeride olması ve eş başkanların, milletvekillerin, belediye başkanlarının cezaevlerine atılması, bu tabii ki Türkiye'nin hem Avrupa hem Amerika ilişkileri bakımından zorlayıcı ve kriz yaratıcı bir etken. Çok da dillendirilmese de esas neden olarak bunları tanımlamak mümkündür. Şimdi Türkiye bu noktalarda ayak direttikçe, yani ısrar ettikçe Amerika ile ilişkileri dara giriyor. Amerika ile ilişkileri zorlanıyor. Bunu tabii bölge şartları, özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan Akdeniz'deki sınırlar itibariyle, sıkıntılar itibariyle de Türkiye'nin izlediği politikalar, yani her açıdan Amerika'nın olumlu göreceği, onaylayacağı bir durum olmaktan uzaklaşıyor. Bundan ötürü de Türkiye ile ilişkileri gittikçe daralıyor, gittikçe sıkıntılı hale geliyor. Biden zaten seçilmeden önce zaten bugünkü mesajını vermişti aslında.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'na teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında gerçekleştirildi. Basın bilgilendirmesi, bakanlık adına Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Binbaşı Pınar Kara yaptı. Kara, açıklamasında terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 unsur etkisiz hale getirilmiştir, dedi. Kara ayrıca Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve güvenlik ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan unsurlar ve IŞİD teröristlerinin varlığı sonlandırılana kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
FETÖ ile mücadelede dikkat çeken Kara, bakanlığımız tüm birimleriyle aynı hassasiyet ve kriterlerle yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21.192 personel ihraç edilmiş, 3.414 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 6 personel göreve iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 112.572 personel temin edilmiş, 2021 yılında 5.399 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya başlamıştır diye konuştu.
Tahran Radyosu. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz yerel seçimlerde Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Mart'ın sonu bahar oldu. Sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu bahar olur diye ekledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz derken erken seçim ihtimaline ilişkinde inşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu yine bahar olur ifadesini kullandı.
KRT televizyon özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin insan hakları eylem planının açıklandığı gün yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Bahçeli, Erdoğan'ı teslim almış vaziyette, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın? Erdoğan demesi gerekir ki Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz. Erdoğan söylemedi diyelim, en azından partinin sözcüleri açıklama yapabilir. Erken seçim ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Biz yerel seçimlerde Mart'ın sonu bahar olacak demiştik. Mart'ın sonu bahar oldu. Sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu bahar olur dedi. Türkiye'nin bahara ihtiyacı var. Gülmeye ihtiyacı var. Sevinmeye ihtiyacı var. Kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı var. Çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız diye ekledi.
Geçen hafta Pakistan Demir Yolları bu ülkeyi İran ve Türkiye'ye bağlayan Eko yük treninin 4 Mart 2021 tarihinden itibaren tekrar çalışmaya başlayacağını duyurdu. Pakistan Demir Yolları Başkanı Habib El Rahman Gilani yaptığı açıklamada bu tren 4 Mart tarihinde İstanbul'dan hareket ederek 180 saat sonra İran'ın güneydoğusunda Zahidan'a varacaktır dedi. Bültenimizi bu konuya ilişkin raporumuzla noktalıyoruz.
Pakistan Başbakanı Ticaret ve Yatırım Danışmanı da İstanbul-Tahran-İslamabad arasında olan Eko yük treninin tekrar çalışmaya başlamasını onaylayarak bu projenin canlanmasını olumlu karşıladı. Eko yük treni 2009 yılına ve İslamabad-Tahran-Ankara arasında imzalanan üçlü anlaşma uyarınca çalışmaya resmen başladı ve ilk tren ise aynı yılın 14 Ağustos tarihinde İslamabad'dan yola çıkarak İran'ın ardından Türkiye'ye vardı. Tren Aralık 2011'e kadar çalışmalarını sürdürdü fakat daha sonra güvenlik nedenlerinden dolayı seferleri durduruldu.
Şimdi ise yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Eko yük treninin çalışmalarının tekrar başlaması için yeni girişimlerde bulunulduğuna dair haberler yayınlanmakta. 6500 kilometre uzunluğunda olan İslamabad-Tahran-İstanbul Eko Demir Yolu'nun 1990 kilometresi Pakistan'da, 2600 kilometresi İran'da ve 1950 kilometresi de Türkiye'de bulunuyor. Eko yük treninin 4 Mart'tan itibaren çalışmaya başlaması ve harekete geçmesinin birkaç açıdan büyük önem taşıyor. Birincisi ve her şeyden önce İslamabad-Tahran-İstanbul Demir Yolu'nun 9 yıl duraksamanın ardından 4 Mart'tan itibaren tekrar çalışmaya başlamasıdır. Pakistan Başbakanı'nın belirttiğine göre söz konusu raylı sistemin tekrar çalışması 3 ülke arasındaki ticareti daha da kolaylaştırır. İkincisi olarak Eko Yük Demir Yolu, uluslararası kurum ve teşkilatlar tarafından uluslararası bir koridor olarak kabul edilmesidir. Söz konusu proje her ne kadar Eko üyesi 3 ülke tarafından kurulsa da Asya ve Avrupa arası yük taşımak için en güvenli, kısa ve tasarruflu yoldur. Ve tabii ki birçok ülke bu yolun çıkarlarından yararlanabilir.
Aslında bu koridor İstanbul'da denizaltı, Marmara ile Avrupa'nın raylı sistemine bağlanabilir. Üçüncü konuda Eko yük treni projesinin çalışmasıyla her üç ülkenin olağanüstü karlı çıkmasıdır. Aslında Eko yük treninin ihya edilmesi özellikle Pakistan, İran ve Türkiye arasında taşımacılığın kolaylaştırılmasında tüccarlar ve iş insanları için yeni ithalat ve İhracat rotasını kullanma fırsatı sağlıyor. Başka bir ifadeyle, üç ülke arasında uzun vadeli ekonomik meziyetler, bölgesel bağlantılar ve ticari ve toplu taşımayı kolaylaştırması söz konusu raylı sistemin önemli getirileridir.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın merkezinde bulunan Yaz kentindeki Su Müzesi'ni tanıtacağız.
Yezd kenti, İran'ın merkez bölgesindeki en güzel ve en tarihi şehirlerinden biri sayılır. Bu şehir, dünyanın ilk doğal ve pişirilmemiş kerpiç şehri ve yine dünyanın da ikinci tarihi şehridir. Bu şehrin yapılışı hakkında birçok hikaye anlatılmaktadır. Kimilerine göre bu şehir, Makedonyalı İskender, kimilerine göre 4. Sasani Kralı 1. Yazgir döneminde yapılmıştır.
Yezd kenti 2017 yılında UNESCO tarafından dünyanın ilk kerpiç şehirlerinden biri olarak kayda alındı. Böylece bu şehir her yıl birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Öyle bir şehir ki kadim evleri ve rüzgar kuleleri olan badgirler ile tarihi yapısını korumuş ve halkı da geleneksel adetlerini ve yaşamlarını devam ettirmiştir. Yezd'in tarihi dokusu 5000 hektarlık bir alanı kapsayan İran Milli Eserler Listesi'ne de alınmıştır. Bu şehirde Kebir Ulu Camii, Seyyid Rükneddin Türbesi, Fort Camii, Emir Çakmak Kompleksi, Devletabad Bahçesi, Han Hamamı, Bahram Ateşkedesi, Şeş Badgir Sarnıçı, Mahmudi Evi, Lariler Evi, Çarşı ve benzeri gibi tarihi eserler ve binalar bulunmaktadır.
Yez şehrinin tarihi binalarından biri de Kolahtuz Tarihi Evi'dir. Bu bina 1887 yılında Usta Yezli isimler tarafından yapılmış ve eşsiz bir mimari sunmuştur. Bu bina Yezli bir tüccar olan Seyyid Ali Ekber Kolahtuz'a ait olup 720 metrekare kadar alanı kapsamaktadır. Kolahtuz binası Yez mimarisinin en değerli eserlerinden sayılır. Bu binanın süslemesinde çok güzel desenli alçı işlemeleri ve asma kanat pencereleri kullanılmıştır. Böylece bina çok özel bir görünüme de bürünmüştür.
Kolahtuz Tarihi Evi 5 katlı olup 3 katı yer altında bodrum katlarda bulunmaktadır. En alt katta Rahimabad ve Zoraç Kehrizlerinin kanalları bulunmaktadır. Günümüzde ise Zoraç Kehrizi 2000 yıllık bir geçmişe sahip ve 75 kilometre uzunluğunda ve hala da çalıştırılmaktadır. En aşağıdan ikinci katta ise farklı yemeklerin ve gıdaların tutulması için depolar bulunmaktadır. Zemin katın alt katında bulunan bodrum katı ise yazlık ikametgah olarak kullanılmıştır. Ardından zemin katta ve aslında bu tarihi evin dördüncü katında oturma odası, yatak odası, asma kanat pencereleri, mutfak ve hizmetçiler bölümü bulunmaktadır. Evin en üst bölümü olan beşinci katı ise çatısıdır. Bu çatı özel bir çatıdır çünkü kuyuya erişimi olan bir bölümdür. Bu çatı sayesinde kuyudan su yukarıya çekilip evin kullanımına sunuluyordu. Bu su hem içmek hem de yıkanmak ve yıkamak için kullanılırdı. Bu Kacar dönemine ait ev 2000 yılından itibaren su müzesine dönüştürülüp Yaz Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yönetilmektedir. Sohbetimizin devamında bu güzel müzeye uğrayıp farklı bölümleriyle tanışacağız.
Su kaynakları etrafında insan topluluklarının oluşumu, insanlığın gelişmesinin ve medeniyetinin evrilmesi ve korunmasının temel dayanaklarından biridir. İran merkezi platosu, Neolitik döneme kadar farklı iklim koşullarına sahiptir ve geçmişte de su daha boldu. Ancak iklim değişikliği birçok bölgesinde de giderek kuraklığa neden olmuştur. İran platosunun geçmişte yüzeysel su akıntılarına bel bağlayan bölgelerinin sakinleri yavaş yavaş yeraltı su kaynaklarına yönelmiş ve kehriz ve kanat sistemi aracılığıyla ihtiyaç duydukları suyu da elde etmişlerdir. İran platosu sakinlerinin sürdürülebilir su kaynaklarına olan ihtiyacı ve bu topraklarda su kanalları ve kehriz icat etme gerekliliği İran'ın bu tekniğin kaynak ülkesi olarak dünyada tanıtılmasına da neden olmuştur.
Kehriz ve yeraltı su kanallarına ilişkin bilinen en eski yazılı kaynaklardan biri, Asur Kralı 2. Sargon'un M.Ö. 714'te Urartu İmparatorluğuna karşı 8. Savaş belgesidir. O sırada Urartuların başında 1. Ursa bulunuyormuş. Bu belgeye göre Sargon, Zagros dağlarından geçerek Urmiya Gölü'nün kuzeyinde Tebriz'in yaklaşık 60 kilometre kuzey batısındaki günümüzde Merend olarak bilinen
Uhlu şehri çevresinde bir alana ulaşır. Bu alanın nehre sahip olmadığını, ancak yeşilliklerle dolu bir alan olduğunu fark eder. Onu şaşırtan şey aslında yeraltı kanalları veya kehrizlerdir.
Yağmur suyu toplama ve su temini sisteminin uzun ve dinlenmeye değer bir geçmişi vardır. Bu geçmişi özet olarak Yaz Su Müzesi'nde görmek mümkün. Yaz Su Müzesi, İran'daki birkaç bin yıllık suyun tarihiyle ilgilenen dünyanın en zengin su müzelerinden biridir. Yaz Su Müzesi, su ile ilgili tarih eserleri ve yapıları tanıyabileceğiniz ve bu toprakların tarihi hakkında biraz daha bilgi sahibi olabileceğiniz bir yerdir. Yaz Su Müzesi'ni diğer su müzelerinden ayıran şey, bu tarihi evi su müzesine dönüştürmenin en önemli nedenlerinden biri olan çok eski iki kehrizin binanın altından geçmesidir.
Bu müzede kehriz kazma ve genel kazma araçlarından Yazd'in ana kehrizlerine ait belgeleri kadar 200'den fazla tarihi eser tutulmaktadır. Su kanalları kazmak için kullanılan çeşitli ekipmanlar, kanal kazmak için özel kazmalar, kuyu kovaları ve su çıkarma düzenekleri, kuyu kazanların önlükleri, su hacmini ölçmek için kullanılan aletler ve düzenekler, kehrizlerde suyun nasıl dolaştığına dair modeller ve kehrizlerdeki aydınlatma sistemleri bu müzede görülmektedir.
Yaz Su Müzesi'ne gezmeye devam ediyoruz. Dünyadaki ilk su saatlerinden birini yakından görmek istiyorsanız, Yaz Su Müzesi'ni ziyaret etmelisiniz. Bu eski saat, Seyyid Rukineddin'e ait olup, 700 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Yaz Su Müzesi'nin bir bölümünde su alım-satım belgeleri ve eski vakıf mektupları da bulunmaktadır. En ilginç belgelerden biri Su Dağıtanlar ve Su Dağıtım Belgeleri El Kitabı'dır. Bu belgelerde Mirab denen şahıs eksen olarak ele alınmıştır. Mirab, suyun emiri ya da suyun başkanı anlamına gelir. Zamanın ve mavi saatin yöneticisi ve hesaplayıcısı olan, tarımsal su dağıtan ve işi mavi saatle uğraşmak olan biri. Eşine az rastlanan ve geçmişte halk kültürünün bir bölümünü yansıtan çeşitli evlilik belgeleri de su müzesinde bulunmaktadır. Bu evlilik belgelerinde bir kadının mihriyesinin çölde altın değeri taşıyan bu su olduğu görülmektedir. Hayırseverlerin evsiz kadınlara ve yetimlere su payı sağladığına dair başka kanıtlar da bulunmaktadır.
Geçmişte bugünkü tesisat ve kanal yapma imkanı yoktu ve insanlar suyu taşımak zorundaydı ve tabii ki ihtiyaç duydukları suyu depolayacak bir yere sahip olmak zorundaydı. Suyu depolamak ve taşımak için kaplar ve su depolama için çeşitli musluklar, toprak ve cam kaplar dahil olmak üzere birçok malzeme ve nesne, su kaplarını ve diğer birçok muhteşem nesneyi Yaz Müzesi'nde görmek mümkündür.
Müzede muhafaza edilen en önemli nesnelerden biri de yan borulara sahip cam kaptır. Geçmişte bu gibi bir kaba su dökülür ve üzerine kar konurdu. Bu kaplar çift katlıdır ve karın kademeli olarak erimesi suyun serin, taze ve her türlü kirlilikten uzak kalmasına yol açıyor. Bu müzenin diğer bölümleri arasında kehrizler ve kanatlarda suyun nasıl dolaştığının minyatürü ve maketi bulunan bölüme değinebiliriz.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.